Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Sabah ilk yayında biraz sendikal mücadele tarihini konuştuk. Neden? Çünkü dün memurlarla ilgili yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde alınan sonuç, ya alınan sonuç demeye bile bin şahit ister de, alınan sonuç değil, verilen ulufe, dağıtılan ulufe kimsenin dişinin kovuğuna gitmeyecek durumda. Ama buna rağmen, şimdi göreceğiz, acayip güzellemeler başlamış durumda yalaka medyamızda. İş böyle mi değil mi, nereden nereye geldi, biraz onu anlatmak gerekiyordu diye düşündüm ve hem sendikal mücadele tarihini hem de aslında emek mücadelesinin demokrasiyle ne kadar ilişkili olduğunu konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sosyal medyadan insanları, herkesi, tanıdıklarınızı çağırın. Ben de aynı şeyi yapacağım. Herkes gelsin ki oturalım hep beraber konuşalım. Bu iş nasıl oluyor, ne oluyor, gazeteler neyi yazıyor, neyi yazamıyor. Yazamayanlar daha fazla. Elbette şimdi göreceğiz ama yazabilenler de var. Mesela bugün Gazete Pencere'nin birinci sayfası gerçekten hakkını vererek çıkartmış işi. Onun dışında Bir Gün'de aynı şekilde bir bakış var. Cumhuriyet bir parça yazmış. Bu arada dünden beri çok geliyor ama dün ben bilinçli olarak konuşmadım. Hafta sonunda konuşulacak bir yönünü görmüyorum. Çünkü sosyal medyadan takip ediyorsanız beni Twitter üzerinden. Ben pazar günü zaten bununla ilgili bir kavga yaşadım orada. Cumhuriyet Kadınları Derneği, benim açımdan gerçekten bir önemi yok. Hayatının bir kesiti Vatan Partisi'ne değmiş, Doğu Perinçek'i, Peri Doğunçek'i kendine gerçekten lider olmuş, lider olarak görmüş bir insanla pek bir şey paylaşabileceğimi düşünmüyorum. Vallahi bak çok açık söylüyorum. Bütün samimiyetimle anlıyorum. Ya hayatının bir noktasında evet ya bu adam lider diyebilmiş biriyle paylaşabilecek pek fazla bir şeyimin olduğunu düşünmüyorum. Çok özür dilerim. Yani merhaba vardır. Nasılsınız? İyi misiniz? Böyle asgari nezaket düzeyi içinde. Ama kalanı zor ya. Vallahi çok zor. Cumhuriyet Kadınları Derneği bir açıklama yaptı. Ve resmen Taliban'ın iktidara gelişini, Afganistan'ı işgal edişini Amerikan emperyalizminden kurtulmak olarak niteledi. Şimdi bu kafa nasıl bir kafa? Takvim Gazetesi'nden göreceğiz bugün, Ergün Diler'den göreceğiz. Çok benzer. Hani hep söylüyorum ya, ya bunun sağcısı solcusu yok kardeşim. Akledeni, düşüneni var, düşünmeyeni var. Bu kadar basit, bu kadar net taraftar. Ve buradan baktığın zaman da Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin nasıl bir dernektir hiçbir fikrim yok ama ne olduğunu aslında anlayabiliyoruz çok kısa bir bakışta. Yaptığı açıklama, bak mesela dinle. Duydun mu tın sesini? Ha, duymadın. O kadar benim ilişkim işte. Tın sesi bile gelmiyor. Kendi başlarına bağırırlar, çağırırlar. Sosyal medya trollerini göreve çağırırlar. Onlar saldırır falan. Son derece çapsız bir şekilde. Ama çok normaldir ya. Yani bu insanların hayata nereden baktıkları, bu kadar büyük fırıldağın içinde nasıl bulundukları çok ortada. O yüzden şaşırtıcı bir şey değil. Hala bunların arkasından hep söylüyorum yani Peri Doğunçek olmak değil sorun. O başka bir kafa. Yani öyle bakacak olursan Yıldız Tilbe de var. Pazar günü paylaştım işte. Gözümden yaş geldi gülmekten ya. İnsanlar Tanrı sevgisinden falan bahsediyor. Allah'ın birlik beraberlik. Sonra diyor ki Bilal Özcan senin Allah belanı versin. Sonra gaza geliyor hepinizin Allah belasını versin diyor. Nereden çıktı abla kafa nasıl uçtu oraya? O nedenle Peri Doğunçek olmak değil sorun. Arkasından giden insan olmak. Benim anlayamadığım, algılayamadığım bu işte. Ya nasıl bir çaresizliktir kardeşim bu? Nasıl bir çaresizlik ya? Yani ulan makarnaya inan. Makarnaya inan daha sağlıklı. En azından bir değeri var. Karnın doyuyor. Bir şey hissediyorsun. Ama bu düşünsene yani. Bir gün mesela PKK'lı oluyorsun. PKK'yı anlamaya çalışıyorsun. Bir terör örgütünü. Ertesi gün cumhuriyetçi oluyorsun. Bir gün liberal oluyorsun ama ebediyen Çinlisin bu arada. Böyle bir kafa var mesela. Çinlisin aslında hayatın göbek deliğinden idrar yollarının tamamına kadar Çin'e bağlanmış durumda. Sonra ertesi gün Taliban destekçisi oluyorsun. Sonra hatırlıyor musunuz? Yerel seçimler sırasında burada yaşadığım bir şeyi anlatmıştım size Tunalı ilminde. Ankara'da ben orada bir iş için Tunalı'ya gittim. Yayından sonraydı hemen üstelik. Tunalı İlmi'ye gittiğimde Ankara'nın Tunalı İlmi Caddesi'ne orada kenarda bir karı koca vardı. Vatan Partisi'nin bildirilerini dağıtıyorlar işte yerel seçimlerle ilgili. Orada tanıdılar da sağ ol ayaküstü konuştuk. Yani işte uzlaşmama gerekçelerimizi konuştuk. Çok da ben böyle sevimli insanlardı. Belki yayını izliyorlardır bilmiyorum. Anlattım çünkü size burada. İşte konuştuk, ben ayrıldım. Sonra işimi hallettim. Akşamüstü dönerken hala oradalardı. Ama incini top atıyor. Bu arada şöyle de bir şey var. Saat 18'den sonra propaganda yapmak bizdeki seçim kanununa göre yasak, biliyorsunuz. Ya yanlarına dedim ki yani hala buradasınız. Almayı unuttular bizi dedi. Almayı unuttular. Ya organizasyon bu düzeyde, anlattım. Ama organizasyona gelene kadar sorgulama ne düzeyde, beni o ilgilendiriyor. Yani Peri Doğunçek olmak sorun değil. Arkasından giden insan olmak, ben bunu algılayamıyorum. O yüzden hani yayınladıkları bildiriler falan filan, geç bunları ya. Hiçbir önemi yok. Yani güzel kafanızı yorduğunuza değmez, yemin ediyorum ya. Bırakın yani, yok hükmünde deyip devam etmek zorundasınız. Yok ya, benim hayatımda böyle bir şey yok. Gerçekten yani ben bunlara bakıyorum. Baktım, tamam, bu kadar. Bitti. Daha fazlası inanın gereksiz. Gazete Pencere'nin birinci sayfası toplu sözleşme tiyatrosu. Bu yalnız bir yandan da kınanacak bir başlık. Neden? Ya hep söylüyorum ya, şu tiyatro kavramını ota boka kullanmaktan vazgeçmek zorundayız. Tiyatro böyle bir şey değil. Tiyatro çok saygın bir şey, çok zor bir şey. Hani hep anlatılan insanı insana, insanla falan, geç bunları, bu değil. Shakespeare'in söylediği söze git. Bütün dünya bir sahnedir ve kadınlar ve erkekler birer oyuncu, girerler ve çıkarlar. Bizim hayatımız bu kadar basitken bütün dünyaya, o sahne yetmeyen dünyaya kendi sahnesini kurup insanca bir şey yapmaya çalışanlardan bahsediyoruz. Lütfen böyle saçma sapan şeylere tiyatro demeyin. Anlamadığınız, bilmediğiniz her şeye tiyatro demeyin. Yanlış çünkü bu. Ama burada gerçekten bir şaklabanlık var yani, yaşanan şey o. Saçma, sanki bir mücadele yürütülüyormuş gibi ama hiçbir şey olmuyor aslında. 600 lira seyyanen zam. 600. Ne diyorsun? 6 lira bile alamadın. Onu nasıl açıklayacaksın? Tiyatro değil işte. Bu tiyatro değil. Burada yaşanan bir kandırmaca. Göz göre göre bir aldatmaca. Evet. Ama tiyatro değil. Ne olur böyle saygın bir şeyi, saygın bir kelimeyi, saygın bir kavramı böyle şeylerle ziyan etmeyin. Hepimizin diline alıştırması gerek. Çünkü böyle alıştık. Doğru. Ama bundan sonrasında bu alışkanlığı değiştireceğiz. Başka çaremiz yok. Memur ve memur emeklilerine zam pazarlığından sefalet zammı çıktı. TÜİK'in daha fazla düşüremediği resmi enflasyon bile %19'a gelmişken pazarlıklarda AKP iktidarının isteği oldu. %5+7+ enflasyon farkı. Bazı AKP'liler gibi çoklu maaş alamayan memur yine yoksulluk sınırının altında kaldı. Neden yoksulluk sınırı deniyor bu hikayeye? Çünkü KAMUSE'nin araştırma kuruluşu KAMAR, o gerçekten bir çalışma yapmış ve burada bahsedilen hikaye gazetenin 7. sayfasındaydı galiba. Orada anlatılıyor, deniyor ki bu hakikaten yoksulluğun altında. Gerçekten yoksulluğun ta dibinde duruyor bu. Bakın, araştırmanın sonucu şu. KAMUAR açlık sınırı Ağustos'ta 3589 lira ve yoksulluk sınırı 12397 lira. Sen şimdi burada anlatıyorsun, sabahtan göstereceğim. En yüksek devlet memuru maaşı var ya, en düşük. Anam bir yere çıktı. Yok böyle devlet memuru maaşı. Hani İsveç mi desem, Norveç mi, Danimarka mı? Bak Finlandiya'yı saymıyorum bile. Gibi anlatılıyor. Öyle bir hayat yok ki. Sen şimdi aldığını başarı olarak anlatıyorsun. İlk yayında çok uzun sürdü de. O yüzden tekrarlamayacağım burada ama ya sendikal mücadelenin bir yerinde olmak onurunu bile taşıyamıyorsunuz siz. Boş verin, hani gerçekten mücadele edersin, olmaz. Kendini dersin ki kardeşim ben bu sendikanın üyelerine emanet ediyorum. Ben bu kadar becerebildim. Yapamadım, iktidar bizi dinlemedi. Bu da yok. Daha 2 gün önce bağırıyordum meydanda. Bizim sabrımızı taşırmayın falan. Ya senin sabrını yiyeyim ben ya. Hakikaten sabrını yiyeyim. Sanki varmış gibi davranıyorsun. En tuhafı da o. Sanki gerçekten bir şey oluyormuş gibi. Bu arada gazete birinci sayfasından da duyurmuş. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, FDA, İngilizce okunuşları FDA, o BioNTech'e tam onay verdi. Yani ruhsatı yayınlandı bir anlamıyla. Şimdi aşı karşıtlarının biliyorsunuz baştan beri en büyük dayanaklarından bir tanesi buydu. Daha ruhsatı yok ulan onun. Şimdi ruhsatı da var. Nereden tutacaklar? Vallahi ben merak ediyorum. Onlarda da fırfır bitmiyor. Onlar da hani Vatan Partisi'nin farklı bir versiyonu. Çok acayip bir kafa. Ne söylersen söyle inanmıyor. Kendi yarattığı istatistikler var mesela. Hep böyle mışla mişle gidiyor istatistik bir de. İşte bilmem nerede aşılılardan çok ölen olmuş. Duyurmuyorlarmış. Alt kat komşumun kayınvalidesinin küçük yeğeni var bir tane. Ha o mu? O değil. O yeğeninin bir arkadaşı var, onun görümcesi. Bilmem ne hastanesinde çalışan bir arkadaşı varmış, o söylemiş. Biz bu düzeydeyiz şu anda. Bir tarafta hep söylüyorum ya kardeşim, bir tarafta bilim, bir tarafta ölüm. Terazinin ilk kefesi. Seç. Kafan ne kadar çalışıyorsa. Kalanını, valla kalanını artık kimle düşünüyorsan onunla devam et. Ama benim hayatıma girme ya, bu kadar net. Ayrıca ben tekrar söylüyorum. Ben senin haftada 2 gün PCR paranı niye ödüyorum ya? Niye ödüyorum? Ben aşı oldum. Sen niye olmuyorsun? Ben sana para ödüyorum. Yok öyle ya ama. Tahliyede süre gerilimi. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, batılı güçlere çekilme için ek süre olmayacağını söyledi. Sonuçları olur diye tehdit de etti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika ve Türkiye ile tahliyelerin devamını görüşüyoruz dedi. Yani pazarlık sürüyor. Ömer Çelik dün bir açıklama yapmış. Yayın arasında yine birçok kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklama yapmış. Valla benim için hiçbir değeri yok. Geç onu. Hiçbir önemi yok onun. Oradaki sözün de bir önemi yok. Yani işte bir tek mülteciyi daha alabilecek kapasitemiz yok. Onlar mülteci değil ki. Bir kere hikayenin yanlışlığı buradan başlıyor. O yanlış. Mülteci olabilmek için statü sahibi olmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in tanımladığı bir mülteci statüsü var. Gelenler mülteci değil ki. E neden bahsediyorsun sen? Bir tane de alacak. Şimdi dün burada konuştuk biliyorsunuz. Ya sağ olsunlar, yayın arasında da dün akşamdan beri de çok fazla mail mesaj gelmiş. Teşekkür ediyorum. Yani dikkatli davrandığınız için biz yayında bu tufaya düşmedik falan yazmış insanlar. Ya kusura bakmayın da insanlar, gazeteciler de dahil olmak üzere Türkiye'deki pek çok gazeteci de kıçını kaldırıp kendini zora sokup okumuyor. Gerçekten okumuyor. Dün burada uzun uzun konuştuk. İngiltere'de Mail on Sunday'de çıkan bu yazıyı. Ama yazının öncesinde İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Ben Wallace'ın sözlerini, hani o mülteciler için merkez kuracağız hikayesi, ülkemiz dışında düşünüyoruz sözleri. Dedim ki size, burada bir hata yapılıyor. Sanki Savunma Bakanı'nın sözüymüş gibi aktarılıyor. Halbuki ya gazeteyi ulaşabiliyorsun kardeşim internetten. Kaldır kıçını da bir zahmet oku. Şimdi herkes BBC Türkçe'nin haberini atıp da bulunuyor. Ulan kandırdın, utan falan filan diye. Ya haber yanlış değil kardeşim. Haberin sunumu yanlış da şu bölüm doğru. Yani burada gazetenin yazarlarının, daha sonra zaten The Guardian'da da çıktı aynı yazı. Gazetenin yazarlarının yaptığı analiz ve kendi görüştükleri kaynaklarından açıklamaları. Biz İçişleri Bakanı'yla da görüştük. Böyle merkezler düşünüyoruz diyor. Gazetenin iki yazarı da yazdıkları analizde diyorlar ki bu iki ülke, bu iki kişinin de bahsettiği ülkeler Pakistan ve Türkiye. Şu dakikaya kadar bununla ilgili bir yalanlama gelmedi ki. Yani o haber yanlış değil, o haberin sunumu yanlış. Onun gerekçesi de maalesef Türkiye'de özellikle sosyal medya kahramanlığına soyunan gazeteciler. Hiç bakmadan ya, hiç. Yani yabancı bir kaynaktan geldiyse yapıştır. Yapıştır, yürü ya oradan, ne olacak? Aman yanlışsa da sonra biri düzeltir. Değil işte. O zaman haberin güvenilirliğini engelliyorsun sen. Ama kardeşim bir oku ya. Bir zahmet oku, bak internet diye bir şey var. Ulaşabiliyorsun, açık. Zaten defalarca yayınlanmış makale. E bir bak. Sana zahmet. Hani zorlayacağız seni de biraz ama kafa bir parça ısınacak. E yap bunu. Yaptığın zaman görüyorsun ki haber o değil. Bu analizi. Analizinin içinde ama kendi kaynaklarından bahsediyor adamlar. E şimdi ne olacak? Çıkıp Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Dışişleri Bakanlığı diyor ki işte bunlar diyor tamamen gerçek dışıdır falan filan. Ya he tamam he gerçek dışı. Yarın bir gün ortaya çıktığında ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Haber o değil ki. Bak dün sabah başka bir ne denir, zamanlamaya dikkat çektim ben. Dedim ki kardeşim, kendi gazetelerinizin içinde Sabah gazetesinde sürmanşetten verdiğin haberde diyorsun ki Boris Johnson'la Erdoğan görüştü. Ne görüştü? Anlat o zaman. Anlat de ki böyle bir şey olmayacak. Hatta şunu diyebilirsin belki. Ya İngilizler böyle bir şey teklif etti. Biz de dedik ki hadi lan oradan. Yok bizim bir tane daha fazla mülteci alacak kapasitemiz yok. Bunu anlat. Çünkü bunu yaptığın zaman karşıdan da İngiltere çıkıp diyecek ki evet böyle bir şey oldu, Türkler kabul etmedi, ya da ne alakası var kardeşim, biz anlattık sen de kabul ettin. Bu noktaya gelmemesi sizin dikkatinizi çekmiyor mu? Dün sabah konuştuk burada işte. Yani 80 kere başka bir konu olsa çıkıp televizyonlarda bağıracak insan bu konuya ilişkin ağzını bile açmıyor. Bu tesadüf mü? Çok rica edeceğim, yapmayınız. Bakın bununla ilgili işin bir de şu boyutu var. Dün anlattım ya size hani. Ben 1 Mart tezkeresinden örnek vererek anlattım. Burada çok kritik bir durum var kardeşim. Biz halihazırda geçerli olan Afganistan tezkeresini, yani orada Türk askerinin bulunmasına gerekçe olan tezkerenin süresi doluyor. Bu ayın sonunda bitiyor. Daha önce konuştuk ya, yeni tezkere lazım. Size anlattım. Anayasa gereği 1 Ekim'den önce olağanüstü çağrı olmazsa toplanmaz meclis. Öyle anlatır. Kendiliğinden bir çağrıya ihtiyaç duymaksızın toplantı. 1 Ekim'de. Şimdi 31 Ağustos'ta tezkere bitiyor. Ne yapacağız? Tezkeresiz orada bulunmak aynı zamanda orada kanunsuz bulunmak gibi bir açık yaratır insanlarda. Ve sen uluslararası statüde de boşlukta kalırsın. Ya bizim askerimize bunu yapmaya hakkın yok. Adam çıkıp Joe Biden gönül rahatlığıyla söylüyor. Ben diyor Afganların kendilerinin bile savunmadığı bir ülkede, onların bile savaşmadığı bir durumda Amerikan askerini hiç edemem orada. Biz 10 gün önce ilk yayında, daha tatilden sonraki ilk yayında söyledim ya, bizim askerimizi hep atıp tutuyorsun işte. John'un, Peter'in elinde ne varsa senin de ol. Onlar yok orada. Biz niye varız? Türkiye'nin savunması Afganistan'dan başlar. Libya'dan başlar. Çin sınırının biraz altı, o Kazakistan'la şey. Ya o taraftan, tam oradan da başlamaz aslında. Biraz daha öteden başlar. Ya bir karar ver kardeşim. Bir karar ver, bir şey söyle de bir aran olsun, biz de anlayalım. Şu anda sen kanunsuz olarak gidiyorsun oraya. Bunun bir yasal zemini olması lazım. Yasal zemini olmasının durumu ne, önemi ne? Bak şu, mecliste bu tarz görüşmeler bir genel görüşme havasına bürünür. Yani orada bununla ilgili savunmayı yapacak olan kişi, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı neyse, o yaptığı konuşmanın ardından onun yaptığı mecliste grupların niteliğine ve büyüklüğüne göre alınan sözlerle muhalefet de çıkıp kendi görüşünü söyler. Yani herkes görür. Sıkıntı bu. Orada konuşulduğunda herkes çıkıp anlatmayacak. Bak ben eski AKP'li, hani hala hazırda bazıları AKP'li, bazıları koptu partiden. Ama hala yani partinin içiyle diyaloğu olan haber kaynaklarında. Neredeyse işte geçen hafta çarşambadan beri konuşuyoruz sürekli. Ya bir tanesi arkasında duramıyor. Bak bir tanesi arkasında duramıyor. Üstelik parlamenter çalışmalar konusunda çok tecrübeli, çok kıdemli olanlar var. Grubu yönetmiş insanlar var. Onların söylediği de tezkere konusunda benim söylediğimle aynı. Biliyor. Biliyor kardeşim, yani bunun başka yöntemi yok. Sen bir parlamento muhabiriysen, kıdemli bir parlamento muhabiriysen, ben bunu söylemek zorundayım. Doğrusu bu. Şimdi tezkerenin süresini sıkıştırdın. Önümüzde kaç gün kaldı? Bugün ayın 24'ü. Olağanüstü toplantı çağrısı yapacaksan, dün mesela ben Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra o bir soru olarak geçti. Ya böyle bir şey yok gündemde, dedi Ömer Çelik. Kardeşim ne zaman yapacaksınız? Evden elden mi dağıtacaksınız? Bak tek adam rejimi budur işte. Olmaz, bu doğrusu değil. İster AKP'li ol, ister MHP'li, ister HDP'li, bana ne? Ama bu olmaz, olabilemez. Parlamento yasal dayanak noktasıdır. Oradan çıkartılmamış, oradan alınmamış bir yetkiyi kullanamaz ki kimse. Yasa koyucu, ya adı üzerinde yasa koyucu. Sen tezkereyi hazırlayacaksın, oraya şartları yazacaksın işte. Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin Afganistan Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın şu noktasında şu görevi yapmak üzere yetkilendirilmesine, bunun için işte bilmem nenin görevlendirilmesine falan yazar. Tezkere böyle hazırlanır. Sen yapmıyorsun bir şey. Ve hep beraber bekliyoruz. Herkes duruyor böyle. Olur. Herkes dağlardan serin kardeşim, böyle devlet yönetilmez. Bu çok saçma. Neyse, sonuçta kimse anlatmıyor artık bunu. Gerçekten anlatmıyor. Ben, insanın canı sıkılıyor. Diyorum ya, bir parlamento mu? Ben kendimi hala öyle görüyorum. Ben bir parlamento muhabiriyim. Çok da mutluyum bundan. Ama bir insan evladı yazmaz mı ya? Ya kardeşim, hata var burada, hata. Ciddi bir teknik hata yapılıyor. Ve yasal zemin kaybediliyor. Daha kaç kere söylenir? Vallahi dinleyen olsa söyle de. Cumhuriyet'in manşeti çirkin oyun. 80'li yaşlarda emekli generallere af çağrılarıyla bağışlayıcı Erdoğan algısı hazırlanıyor. İpek Özbey'in bugünkü yazısı şöyle bir şeyden bahsediyor. Deniyor ki işte kamuoyunda tanınan bilinen emekli askerlerin ağzından. Cuntacıların hapiste ölmelerini beklemek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullansın. Yani onları da bağışlayan statüsüne geçsin. Burada önemli olan hikaye bu değil ki. Biz 28 Şubat'la mücadele edeceksek, o zihniyetle mücadele edeceksek, yapılması gereken tek şey bu değil. Türkiye'nin insanların hafızalarından darbeci zihniyetin tamamen çıkması lazım. 6 yıldır bu yayında söylemekten dilimizde tüy bitti. Darbenin kimden geldiğine bakılmaz, yöntemine bakılmaz, elektronik midir, elden mektupla teslim edilmiş midir? Yani 71'in muhtırasını nasıl anlatacaksın? Elektronik. Ulan elektronik ortam vardı da mı yapmadılar? Böyle diyebilir. Mektup. Aynı şey 28 Şubat bildirisi. 27 Nisan e-muhtırası. Bütün bunların hafızadan çıkması lazım. Bak bunun içine işte koyacağın şey aynı zamanda o Cumhuriyet Kadınları Derneği mantığı da. Yok, bu zihniyetin çıkması lazım. Öbür türlü 15 Temmuz'dan sonra bır konuşan bir takım şeriatçıların da bunlar savaş ganimetidir, kadınları malları falan diyenlerin hepsinin kafaların değişmesi gerekiyor. İşte deniyor ki İpek Özbey'in yazısında da o röportajlarında da hazırladığı haberde de Erdoğan'a böyle bir kılıf bulunuyor. Onlar da buradan götürecek. Sefalet zammı Mustafa Çakır'ın haberiyle Cumhuriyet'te de aynı şekilde gazete pencerede olduğu gibi iktidarla kendisine göbekten bağlı sendika memur ve emekliye 5+7'de uzlaştı. Çok uzun süre konuştuk, o yüzden bir önemi yok, artık geçebiliriz. Boğaziçi direniyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne ikinci kayyum atandı biliyorsunuz. Birinci kayyumun yardımcısı ikinci kayyum olarak atandı. Ne güzel değil mi? Birinci kayyum hazretlerinin yardımcısı ikinci kayyum olarak atandı Naci İnci ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle birlikte öğretim üyeleri de dediler ki yok kardeşim, öbüründen bir farkı yok bunun. Biraz daha lacivert mi ne? Evet, daha lacivert. Doğru bakarsan akşamüstü özellikle böyle hani kuzguna çalıyor neredeyse. Ama bir farkı yok. Biz istemiyoruz. Vallahi aklınızda kalan, bakın bitecek o. Naci İnci de gidecek. Ve o arkasından seslenen insanın sözü kalacak. Seni de alacaklar Naci. Seni de alacaklar. Bir gece haberin yokken gideceksin. Ya böyle olacak, böyle oluyor. Melih Bulu nasıl gitti? O zaman konuşmuştuk ya, inanın ben hakikaten şuna çok üzülüyorum ya. Çok acayip sıkıntılı bir durum. Evlerden ırak yani. Düşünsenize, Naci İnci'nin akrabasısınız, arkadaşısınız. Ve insanlar tanıyor sizi. Yayınlanan görüntüler var. Orada öğrenciler diyor ki, hocam hiç utanmadınız mı ya? Ya hiç utanmıyor musunuz hocam? Yanınızda güvenlik olmadan üniversitenin içinde gezemiyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz? Çok ağır ya, çok ağır. Yani bunlar geçer, bugün günler geçer. Yani neler neler geçti, gördük. Ama bu insanların eşi, dostu, ne bileyim sevgilisi, çocuğu, anası, babası, arkadaşı. Utanca baksana ya. Görüyorsun ve ilk aklına geliyor. Yani yok, yok, yok. Yani sen... Yanında güvenlik olmadan gezemiyorsun üniversitenin içinde. Ya bir rektör için ne kadar acı bir şey ya. Ya bugün yokmuş gibi davranıyor. Bir şey söylüyorsun, düşünmem lazım diyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Naci Hoca? Düşünsen yapmazdın, bence sen düşünmüyorsun. Düşünen insan böyle bir şey yapmaz ya. Sabahın manşeti, aha tarihi zam. Ney? 6.4 milyon memur ve memur emeklisine enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Daha da ne istiyorsunuz be? Ben vallahi namkörsünüz, namkör, nankör bile değilsiniz. Namkörsünüz hepiniz. Memur ve memur emeklisi maaşına 2022 yılı için %12, 2023 için %14 zam yapıldı. Ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Daha ne versin be? Lan daha sana ne versin? Lan daha sana ne versin? Böyle şey olur mu ya? En düşük öğretmen maaşı 6.802 liraya çıkıyor. 6.802 lira bozdur bozdur harca. Yani asgari ücretle kıyaslarsan uhu, vallahi iki katından fazla. İyi para. Allah var iyi para. E nasıl yaşıyoruz biz Türkiye'de? Allah var iyi para diyorsun da hacı. Bu para yetiyor mu? Ha o başka. Onu bilemem. Onu bilemem. Yani yeter yetmez. Sadece madalya değil gönlümüzü de kazandınız. Olimpiyatlarda madalya kazanan sporcuları Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan, başkan önemli mesajlar verdi. Nedir önemli mesajlar? Dedi ki, ya hakikaten sinir bozucu ya. Siz dedi sevgiyle dedi bağrımıza basıyoruz. Ama dedi gazozu dedi ayrı tutuyoruz dedi. Çünkü dedi okçuluk bizim dedi atasporumuzdur dedi. Ya bizim oğlanın da dedi vakfı vardı dedi. Yani okçu dedi. Ya hak. Pişt, böyle güzel bir vakıf. Geçebiliriz haberi. BBC'nin özür dilediği yalana sarıldılar. Bak geldiğimiz nokta burası. BBC'nin özür dilediği bu değil. Bu değil. Algıdan yana özür. Onun dışında haberde bir yanlışlık yok ki. Haberde bir yanlışlık yok. Haberi okuyan habercilerde bir sıkıntı var. Büyük sıkıntı var hem de. Ama bak abi işte şahane ya. Yemin ediyorum ya. ATV Gündüz Kuşağı yeni sezona başlıyor. Hazır mısınız? Müge Anlı'yla Tatlı Sert saat 10. Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane 14. Esra Erol'la saat 16. 16.20. Zaten buna bir giriyorsun saat 10'da. Akşam ana haber gibi çıktığında kafa yıldız dilbe oluyor senin. Ha, çorba. Allah'ın sevgisi, insanlara dağıttığı o rahmet, bağışlar, bağışlama hissi, hepimizin sevgiden yararlanma, hepimizin Allah belasını versin. Bilal Özcan senin Allah belanı versin. Abla ne oldu? Hani demin seviyordun daha 3 saniye önce. Vazgeçtim. Hayatta 3 şey çok önemli. Ama onlar neler bilmiyorum. Bir giriyorsun, Müge Anlı ile giriyorsun, Esra Erol da çıktığında zaten geçmiş olsun artık. Dikiş tutmaz, vallahi o çocuk okumaz, bırak onu artık. Bırak sal sokağa, relle geçsin. Bir günün manşeti, dalganın boyu ülkeyi yutacak. Salgın yeniden kontrolden çıkmak üzere, uzmanlar, hekimler, eğitimciler bir kez daha uyarıyor. Bu dalganın altında kalmamak için acil önlem alınmalı. Dün vefat sayısı 232 olarak açıklandı. Ya arkadaşlar gerçekten yani bu aşı karşıtlığı nereye gidecek bilmiyorum ama daha ne kadar dayanacaklar, daha ne kadar direnecekler? 232 insan kaybettik dün. Sıradan yani herkesi sıradan geliyor. Bu var ya aylık ortalama 5000 yurttaşı kaybediyoruz demek. 5000 kişi ya. Aşı karşıtlığı. Emekçiyle alay ettiler. Yandaş sendika memur sen aşk olsun. Aşk olsun. Memur sen mi yandaş? Memur sene yandaş diyeceksen gerçekten yandaş olanlara ne diyeceksin? Memur sen başka bir yerde ya. Yani o açık sarının da açığı. Kafada diyorum ya 2 saat unutulmuş oryal sarısı. Bitmiş o artık beyaza dönük. Sarı sendika. Vallahi sarı sendika kavramını icat eden görse bugünleri oturur ağlar. Benler yetersiz bir insanmışım kardeşim. Düşünemedim ben bunu ya. Cık. Yok vallahi beceremedim ben bunu. Olmadı. Evrensel bugün sürmanşette satış sözleşmesi olarak adlandırmış bunu. Sağlam başlık gerçekten. Satış sözleşmesine imza attılar diyor. Manşetinde de Boğaziçi kayyumu kabul etmeyecek. Naci İnci'nin Boğaziçi'ne kayyum rektör olan birinci kayyumdan sonra ikinci kayyum. Birinci kayyumun yardımcısı olan ikinci kayyum. Yıllar sonra böyle anılacak. Boğaziçi'nde birinci kayyum dönemi. Yaptıkları yürüyüşle protesto eden Boğaziçi'li akademisyenler %95 ret oyu alan İnci'yi rektör olarak kabul etmiyoruz dedi ki daha önceden %95 ret aldığı için zaten kabul etmediğimizde görülmüştür diye düşünüyor haklı olarak insanlar. Bence de görülmüş olması lazım. Ama oluyor mu? İşte o tartışmalı. Erdoğan diplomasi trafiğinde. Evrensel'in birinci sayfasında bu tarz diplomasi haberleri gördüğüm zaman doğrusunu isterseniz hem şaşırıyorum hem seviniyorum. Çünkü gazeteyi farklı bir kafada hazırlarken şu anda bir parça daha farklı noktaya getirdiler gerçekten. Avrupa'nın Afgan mültecilerle ilgili gözleri Türkiye'ye döndü. Geçtiğimiz gün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Türkiye gibi ülkelerde merkez kuracaklarını söyledi. Böyle söylemedi. Ya ne olur okuyun ya, ne olur okuyun ya. Ya bırakın sıradan insanlar, halk, sokaktaki insan okumamış olabilir ama siz okuyun. Böyle demedi ki. Ya bana da bir gün önce vahiy inmedi, ben öyle öğrenmedim. Bakınca görüyorsun. Her ne kadar Ankara iddiaları reddetse de Erdoğan'ın üst üste yaptığı görüşmeler dikkat çekiyor. Almanya, Yunanistan, İngiltere, Rusya liderleriyle görüştü. Oku kardeşim, oku, oku, oku. Vallahi. Bak, bunun çaresi o. Çünkü haber öyle değil. O zaman böyle yaptığında da kimse sana şarlayamıyor. Cuma günü konuşuruz inşallah. 6. yılımızı da kutlayacağız. Cuma günü 6. yılın bitişini de kutlayacağız. 7 yaşımıza gireceğiz artık neredeyse. Orada da konuşacağız ama yani sizin de aynı zamanda kendi başımı da tabii eğdirmemek için ben öyle yapıyorum. Elimden geldiğince, zaman yettiğince, çünkü çalışması bitmiyor ama yapmak zorundayız ya. Yetişmek zorundayız. Yeni Şafak, yalan koalisyonu. Millet İttifakı ve İttifakı yakın medya organları yalanı alışkanlık haline getirdi. Lan öyle bir organ yok. Tamamı sizsiniz medyanın. Neredeyse her gün yeni bir yalan dolaşıma sokuluyor. Kılıçdaroğlu'nun Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı iddiasını önce Amerika yalanladı. Ancak özür dilemek yerine aynı yalanı sürdüren Kılıçdaroğlu'na dün bu kez İngiltere'den yalanlama geldi. Hayır gelmedi. Hayır gelmedi. BBC Türkçe servisinin çuvallaması bu yüzden kötü işte. İnsanlar böyle adlandırıyorlar. Hayır, oradan bir yalanlama gelmedi. Mail on Sunday'in haberi duruyor. İçindeki analiz de duruyor. The Guardian'ınki de duruyor. Ya atıyorsun, yalancının dibisin sen. Senden daha büyük bir yalancı yok ki, düşünülemedi. Boşver icat edilmedi. Kimsenin aklından geçmedi. Ulan bundan daha yalancısı olur mu? Mümkün değil. Daha çok yalancı olacaksa o da sizden çıkacak yine. O kadar rahat sallıyorsunuz ki çünkü. Yedi liderle Afganistan'ı görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki gelişme geçebiliriz haberi. Bunun bir önemi yok. Geç. Yeni Şafak ve akşama bakalım. Akşamın bu sabahki manşeti Mehmetçiğin şefkat eli. Görelim hemen haberi. Türk askeri hem Kabil'den tahliyeleri organize ediyor hem de ülkeden ayrılmak için günlerdir zor şartlar altında bekleyenlere yardım eli uzatıyor. Bizim sıradan denilebilecek tavrımız aslında. Görev gücü olarak işte o yüzden zaten sürekli bizim silahlı kuvvetler kullanılıyor. Bölge halkıyla özellikle Müslümanlarsa çok daha rahat ilişki kuruyorlar çünkü. Bir kişi daha alamayız. Nasıl alamayız? İlerleyelim ya. Önler boş da. Biraz daha ilerleyelim kardeşim. Orta kapıdan bindik biz. Şuradan bir kişi uzatabilir miyiz? AKP sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur dedi. Türkiye bir toplama kampı değildir diyen Çelik, ülkeye sığınanlara karşı izlenen ırkçı yaklaşıma da tepki gösterdi. Bazıları oy hesabıyla Avrupa'daki ırkçıların, faşistlerin, faşistler mi? Lan ne çok sevdiniz bu lafı ya. Vallahi ne çok sevdiniz. Memur zammında mutlu son. Mutlu son mu? Nasıl yani? Ya öyle değil be. Herkes mutlu oldu anlamında. Öyle değil, öyle değil. Yani istenen... Tamam ya, zıkkımın kökü. Memur 2 yılda enflasyon farkı hariç %28.6 zam alacak. Hemşirelere 300 lira seyyanen ödeme yapılacak. Hemşiremeyenlere? He, onlara yok. Hemşirelere. Ama sen söz verdin daha önce 3600 ek göstergeyi hemşireye, imama, polise. He? Kim verdi ya? Ben duymadım öyle bir şey. Gürültü patırtı oldu. O arada kaynamıştır. Mutlu son. Mutlu sonlu görüşme ya. Ne güzel. Bak o da saçma. Düşündüm de şimdi. Evet. Mutlu son. Devam edelim. Dünyanın en güzel gazetesi. Memura emekliye %28 zam. Hop. 2022'de %5 artı 7, 2023'te %8 artı 6, 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi, 3600 ek gösterge müjdesi. Müjdesi mi? Evet. Olmadı öyle bir şey ya. Duyduk ama biz. Duymadık mı lan? Duyduk. 3000. Öyle dediler 3600. O komisyona havale. Ha, o da müjde. Ha, komisyon ne zaman toplanır, ne yapar? O başka. Alleni aşk. Yasemin Allen aşka geldi. Tam biz kalkıyorduk o geldi. İş insanı Uğur Güven'le Bodrum'da eğlendi. Hadi canım. Olamaz. Genç insanlar. Eğlendiler. Çok ya. Zizur'una aşık. Yeni aşkıysa magazine yabancı değildi. Çünkü Hadise'nin eski sevgilisiydi. Yani eğlendiler işte. Yani ya magazinden çok şey bekliyorsun ya. Vale terörü. Bu hikaye Türkiye'nin kanayan yaralarından bir tanesi. Ben size kendi yaşadığımı da anlatayım da. Yok çok şükür vale terörü anlamında. Hani yaşadık da hepimiz yaşamışızdır. Ben mesela İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe tarafında bir yerdeydi. Bundan böyle epeyce bir zaman önce abimle bir akşam orada bir yerde oturmaya gittiğimizde elinde ucunda böyle çivi olan kocaman bir sopa taşıyan bir adam geldi. İşte para istedi. Yani o günün parasıyla bayağı sağlam para. Yani bugünün parasıyla böyle 100 lira falan gibi bir şey istedi. Biz de vermeyeceğimizi söyledik. Adam dedi ki abi çok haklısınız. Ben olsam ben de vermem. Yalnız çiziyorlar arabaları dedi. Vallahi bak çiziyorlar. Elinde sopa var ucunda na bu kadar çivi var. Çiziyorlar burada arabaları dedi. Nasıl? Ve ben bunu döndüm. O dönemde İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ydu. Mecliste kuliste çay içerken Abdülkadir Aksu'yu anlattım. Güldü. Dedi ki işte operasyonlar yapacağız bilmem ne falan filan. Hakikaten bir operasyon yapıldı. Ankara'da yaşayanlar hatırlar. Ankara'da Tunus Caddesi'nde tam böyle o benzin istasyonunun olduğu yerden Tunus Caddesi'nde giriş yoktu o taraftan. Bu taraftan çalışıyor. Pardon oradan giriş var öbür taraftan çalışmıyor. Orada eskiden acayip bir otoparkçı terörü vardı. Acayip. Böyle bir anda pıtrak gibi insanlar biterdi. Herkes bir para ister falan filan bir şeyler yaparlardı. Harbiden üst üste 15 gün falan aralıksız operasyon çekildi. Aralıksız. Öyle komik şeyler yaşandı ki o dönemde yine Abdülkadir Aksu'nun korumalarından unuttum adını. Bir genç polislerden biri anlatmıştı mesela. Ya adam mesela para istiyor tamam mı? Yanına geliyor senden para istiyor. Sen diyorsun ki polis. Gel buraya diyorsun. Adam diyor ki abi ne oldu? Lan diyorsun para istedin. Ben para istemedim diyor. Ben diyor dileniyordum. Yani onun için söyledim ben diyor arabayla falan alakam yok. Böyle şeyler yaşandı ve hakikaten Tunus Caddesi'ndeki o hikaye bitti. Bunu niye anlattım? Devlet isterse biter bu. İsterse ama. Gerçekten bu bir rant kapısı, bir rüşvet kapısı haline dönmezse belediyeler için. Orada çalışanlar görev yapan kamu görevlileri için bir rüşvet çarkı haline gelmezse bu biter. Çeşme'de Alpay Kalyon adlı genç vale tarafından öldürüldü. Takvim vale terörünün peşine düştü. İşletmecilerin iddiaları dehşete düşürdü. AE, mafya zorla mekanların vale ve güvenlik işlerini alıyor. Kabul etmeyen kulüpleri ise silahla basıyor. EE, iki mafya grubu sabıkasız üyelerine güvenlik şirketi kuruyor. Bodrum ve Çeşme vale işlerini alıyor. DE, mafya İstanbul'dan Kalaşnikovlarla Çeşme'ye gidiyor. Kendilerine karşı olan mekanları tarıyor. Nasıl? Ve gencecik bir adam Alpay Kalyon eşi ve arkadaşlarıyla Çeşme'de bir mekana eğlenmeye gidiyor. Kulübün önünde bir çiftin kavgasına denk geliyor. Onları ayırmaya çalışırken vale geliyor ve bıçağı kalbine saplıyor. Gencecik bir adam. Ölüyor. Gencecik bir insan. Devlet isterse bu biter. Gerçekten biter. İstanbul'da sahil yolunda yaşananları yani o taraflarda oturanlar düşünsünler. Ben bir Ankaralı olarak hani sadece yılda bazen iki kere şahit olunca bile burada nasıl yaşanır diye düşünüyorum. Ya resmen alenen yolu kapatıyor adam. Cuma geceleri, cumartesi geceleri. Yolda araba adam indiriyor, bindiriyor falan. Arabayı bırakıyor, bazısı bırakmıyor. Sonra valeler işte arabayı alıyor, geziyor, getiriyor. Bazısı getirmiyor. Bir euroya malikane. İtalya'daki Manza kasabası boş kaldı. Yetkililer nüfusu artırmak için evleri bir eurodan satışa çıkardı. Dur koşma. Ya koşma. Çift doz aşın var mı? Çıkamazsın ki zaten. Bak bu haberi duyanlardan bir kısmı deparladı şu anda. Gitti. Bir euro. Bir euroyu buluruz. Onu buluruz. Yaşamak için ne lazım? Boş ver ya yaşarız bir şekilde. Vallahi koştu gitti insanlar şu anda. Bakalım. Dolu Pedro. Dolu Pedro mu? Ha ya. Deli Pedro var ya. Deli Pedro değil o. Deli Petro. Öyle mi lan? Ama şimdi adamın adı Pedro. E tamam, ne yapalım? Tülin Şahin kızı Sienna'nın babası. Şona mı acaba? Babası Pedro'yu şiddetle suçladı. Portekizli iş insanı ise atağa kalktı. Sienna için Adalet Instagram sayfası açtı. İddiaları yalanladı. Kızımı göstermiyor. Deli Petro dediğin adam var ya, Peter the Great aslında. Yani bizde bir şey yapacak insan, bir hani akşam akşam icat çıkartma derler ya büyükler. Gerçekten icat çıkartan insanlara deli gözüyle bakılır. Yani sen öyle diyorsun, sen Deli Petro diyorsun, insanlar Büyük Petro diyor ona. Bu Pedro diyor. Ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok çünkü. Adam Portekizli, Pedro benziyor lan Pet. Ya Pedro Petro ne fark edecek kardeşim? Gazeteyi okuyan yok. Ayla Hanım, hatırlarsınız Ankara'da biri öldürülünce havale işi bitmişti. Bir kişi değil ki sadece, defalarca, yani Tunus Caddesi'nde ben hatırlıyorum. Yani %100 bu çok defalarca yaşandı. Fotoğraf. Bir dakika ya, ben bunu sabah böyle... Aa ya, ben görmemişim lan, bu kadar yapabileceklerini ben de düşünmedim. Bak, hafıza reddetmiş demek ki. Fotoğraf krizi, fotoğraf krizi yazıyormuş. Fotoğraf DR ayrı, kırmızı doktor. Doktor Seda Fazıl, eski eşi Doktor Berker Büyük Günal'ın lüks içindeki fotoğraflarını gördü, nafakanın arttırılmasını istedi. Büyük Günal da söz konusu karelerin internetten kaldırılmasını talep etti. Vay sansar. Ancak reddedildi. Kaldır kaldır kaldır Instagram'dan. Kafa güzelken koyduk onu oraya. Ferrari mi o? Oo, gitti. Erzurum'daki festivalde güvercinler podyuma çıktı. Şebap cinsi kuşun fiyatı otomobille yarıştı. Tam 300 bin lira. Ne? Kuş. 300 bin lira. Hani kuşuyla övünen çok insan gördüm ama bununla övünülür ya. Vallahi. Hani kuşumla övünüyorum desen dalga geçer millet seninle. Yok, bununla övünülür. 300 bin lira diyor. Şimdi bugün... Ergün Diler, hocayı geç, hoca bugün eskiden derleme yapmış yine, saçma sapan eski bir yıllık soruları dayamış falan geçmiş. Fakat bugün Ergün Diler'de bir şey benim dikkatimi çekti. Bugün ben onu paylaşacağım. Merak etmeyin, okumayacağım yazısını. Çünkü yazı da aslında daha önce yazdıklarına çok benziyor. Daha önce yazmıştı bu başlığı. Afganisyan, Afganisyan, Pakisyan diye yazmıştı daha önce de, hatırlarsınız. Şimdi burada olayın gelişimini anlatıyor. Afganistan bugünlere nasıl geldiği anlatıyor. Anlattığı... Hani iler tutar yanı var mı derseniz, ben bugüne kadar öyle bir yazısını zaten görmedim. Öyle bir şey aramıyorum ben kendisinde. Fakat içinde öyle bir yere getirmiş ki yazıyı, belli ki kafasında o fikri savunmak var, olmamış. Oraya kadar bayağı direnmiş. Yani 11 Eylül saldırıları, arkasından Amerika'nın dünyada bankerlere karşı açtığı savaşlar falan. Ne anlatmak istediğini hiç anlamadım bu arada. İşte Rothschild'lar falan var yine işin içinde. Biliyorsunuz şimdi Amerika'da FDA onayı verdikten sonra BioNTech Pfizer aşısına bu da kesin Rothschild'ler falan diye yazar bu. Ama bu öyle değil. Bankerlere diyor savaş açtı. Yazıyı anlatıyor. Bir yerden sonra diyor ki Amerika diyor en çok İngiliz bankerlere savaş açtı diyor. İngiliz bankerleri niye savaş açtı? Çünkü diyor Afganistan konusunda en diyor takıntılı direnenler onlar oldu. Bu mücadele de zaten onlar çıkıyor. Dünyada diyor taraf tutuyor, yanlış taraf tutuyor diyor. Beni en çok ilgilendiren yere geliyor. Hani o günleri yaşamamış olsam muhabir olarak diyeceğim ki lan herhalde doğru söylüyor. Bilmiyorum ki, yani doğru olma ihtimali var. Bir gelecek kurmakta. Bu Mektemak'ta Türkçesinin ayrıca hastasıyım biliyorsunuz. Bunu Türkçe'ye yerleştirenler iki cihanda huzur bulmasınlar. Son dönemde yaşanılan her kavganın, her çıkışın, her çatışmanın altında bu yatmakta. Herkes bu hesaba dahildi. Kimse dışında kalamaz. Buna itiraz Avrupa merkezli olacaktır. Yine Güncel'den örnek verelim. Güncel, buyurun. Erbakan Hoca neden tasfiye edildi? Güncel derken? Merhum Erbakan. Hani Güncel, Güncel'in kelime anlamını bilmiyor olabilir mi acaba ya? Devam edelim. 28 Şubat neydi? Rahmetli Erbakan ABD ve İsrail'e karşıydı. Dolayısıyla İngiltere'ye de. Ve Erbakan Hoca bu yüzden tasfiye edildi. Bir dakika acaba. Sen o dönemde ne yapıyordun bilmiyorum. Kafan güzel miydi? Hiçbir fikrim yok. Ama ben muhabirdim. Refah Yol iktidarı sırasında. Ben ne olduğunu biliyorum onun. Tam tersine, tam tersine bak. Hani burada hep anlattık ya, cumartesi akşam takımdan ayrı düz koşuda da Coşkun abi anlattı, Coşkun Aral, öyle değil o hikaye diye. Raşit dostuma destek verenlerle vermeyenler olarak dünya ayrılmıştı. Erbakan vermeyenlerdendi. Daha da ağırını söyleyeyim sana. Bak da ben yaşadım kardeşim muhabir olarak. Atıyorsun, hem de öyle büyük sallıyorsun ki tutacak yeri yok. Tam tersine Erbakan Taliban'a destek verdi. Bakanını yolladı görüşmeye ya. Bugün gibi hatırlıyorum, bak bugün gibi hatırlıyorum. Necmettin Erbakan merhum Haç'ta Haç farizasını yerine getirirken Taliban'ın liderlerinden bir tanesiyle görüşme yaptı orada. Ya sallıyorsun lan, bir değecek bir yeri olsun. Atıyorsun çünkü. Erbakan'ı niye tasfiye ettiler? E o zaman bu mantıkla baktığında boşa tasfiye etmişler Hafız. Bak yani onun savunduğu iktidar geri geldi. Ya bu dönem gerçekten o kadar fazla çapsız yaptı ki. Yani çapsızlık konusunda en verimli günleri yaşıyoruz bana kalırsa. Harbi söylüyorum bak, abartmıyorum. Daha fazla çapsızın eş zamanlı olarak yetiştiği bir dönem hatırlamıyorum ben. Çünkü bu arkadaşların biliyorsunuz şey gibi bir sıkıntıları yok. Hani yazdığım doğru olsun. Aman diyeyim hocam, gazeteci yarın bir gün yüzümüze vururlar yaptığımız haberi. Olmaz yani şimdi. Yanlış şey yapıyoruz. Yani öyle değil. Bak derdi 28 Şubat'a bağlamak hikayeyi. Neden? Güncel dediği 28 Şubat bunun. Hani bugün 28 Şubat'ın paşaları hapse atıldı falan ya, güncel dediği o. Kafa yine 3,5 milyon muhtemelen. Hani nasıl bir zihin yapısıdır hiçbir fikrim yok ama. O oraya bağlamaya çalışıyor. Ama söylediği düpedüz yalan. Ya dümdüz yalan, dümdüz yalan. Öyle olmadı o hikaye. Raşit dostum o dönemde Süleyman Demirel'di biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel yanlış hatırlamıyorsam örtülü ödenekten bir para yolladı. O da bir ya da iki kez gitti örtülü ödenek parası. Onun dışında iktidar değişiminin ardından Raşit dostum desteklendi. Ama bu söylenen yalan. Düz yalan kardeşim bu. Aklında bir şey var, 28 Şubat'a bağlayacağım ben, buradan götüreceğim diye. Onun için sallıyor. Düpedüz sallıyor hem de. Ne olacak ya? Nasıl olsa sorgulu. Yani yok. Yani işte Türkiye'de medyanın hali de ortada. Artık gazetelerde de olmuyor. Herkes birbirinden haber çalıyor, yorum çalıyor. Ne bileyim işte atıyor, tutuyor. Rahat rahat. E işte ortamda bu arkadaşlara kaldı. Bunlar artık gazeteci. Gazetenin genel yayın yönetmeni. Düşünsene. Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmeni vardı. Adamı zor aldılar ya. Öyle saçma sapan şeyler yazıyordu ki Yeni Şafak savunamıyordu artık. Adamı aldılar. Sanrıları vardı çünkü. Öyle şeyler düşünüyordu ki rüyada görüp abuk sabuk yazıyordu. Ama bu arkadaş da hiç fena değil. Yani dereceye bence girer. Ziyan etmeyin bu çocuğu ya. Bu çocuğun bir elinden tutsun. Elinden tutmasına da gerek yok ya. Tutsun tutsun bunu sırtından mırtın. Yani ceketinden tutsun, bir şey yakalasın bir ya. Bu gider çünkü bırakırsan bunu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir hatırlatma. Bu cuma serbest uçuş dertleşme yayını var. Hem 6. yaşımızı kutlayacağız. 6. yaşımızı doldurmamızı kutlayacağız. 26 Ağustos 2015'te başlamıştı yayınlar çünkü. Ayın 27'sine denk geliyor. Hem o gün 6. yaşımızı kutlayacağız. Hem de her ay yaptığımız gibi, her ayın son cuma günü yaptığımız gibi. Neyiz, neredeyiz, yayın açısından nereye geldik? İşte haftayı, ayı nasıl kapattık? İzlenme dinlenme oranları nedir? Benim gördüğüm her şeyi siz de görüyorsunuz. Zaten amacım o ilk günden beri biliyorsunuz. Ama toplu bir değerlendirme de yapacağız. Bu arada hepinizden soruları da hazırlamanızı istiyorum. Çünkü ilk kez izleyecekler için söyleyeyim. Tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan 1,5 saat boyunca 9'da başlayacağız. 10.30'a kadar dertleşeceğiz. Soru cevap yapacağız. Sorularınızı hazırlayın. Sormak istedikleriniz neyse. Biz her şeyi konuşabiliyoruz. Herhangi bir kısıt yok buna ilişkin olarak. Siz de soruları hazırlayın. ünsal@ünsalunlu.com adresine yollayın. Ben onları ayrı bir dosya yapıyorum. Mail kutusunun içinde, e-posta kutusunun içinde. Oradan çıkartıyorum yayın sırasında, işte yeri geldikçe, gündemde mantıklı bir hal aldıkça cevaplıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı düşünmemize rağmen burada olduğunuz için, demokrasi dediğimiz şey tam da bu zaten. Biz aynı şeye inanmıyoruz, hayata aynı yerden bakmıyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Cinsel yönelimlerimiz, kimliklerimiz, etnik kökenlerimiz ama aynı ülkeyi seviyoruz. Ve birlikte iyi yaşamaktan rahatsız değiliz, bunu kovalıyoruz. Bunun için de konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. 6 yıldır yapıyoruz, bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Derseniz ki bu yayın devam etsin. Bu yayın devam etsin, benim de katkım olsun ama nasıl olsun ben bilmiyorum. Patreon.com Ünsal Ünlü, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu bir. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ya da internet üzerinden Ünsal Ünlü diye aratın. Zaten internet sistem çıkacak. Ünsalünlü.com.tr. Orada bir düğme göreceksiniz abone ol diye, kırmızı. Dokunun ona. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. YouTube kanalına abonelik. Neden önemli? Sadece abone olmanız değil, abone olduktan sonra yayını eğer beğendiyseniz tabii. Yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayarak başkalarının da izlemesine vesile olmanız açısından. YouTube üzerinden bir destek mümkün mü? Mümkün. Katıl diye bir düğme var orada. İsterseniz 3 ayrı baremde, bunlar yani aylık küçük katkılar, onlarla destek olabilirsiniz. YouTube'un ayrıca sunduğu bir hizmet var. Süper Chat uygulaması. Kanala abone olanlar aynı zamanda yayın sırasında anlık kendi istedikleri miktarda maddi destek de verebiliyorlar. Ama bütün bunların dışında yani katkı yollarını ben size ünsal@ünsalunlu.com adresinde bir mail atarsanız bir maille anlatırım da asıl önemli desteğinizin bunlarla hiçbir alakası yok. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Epeyce olmuş saat, 11'i 20 geçiyor artık, veda zamanı. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.